Ayrım 12.
İşte biz haber verelim ki bu yüzden ölen Türk ve Kürt'ün miktarı muhakkak 1,5 milyonu geçer. Ermeni katliamından Türkler sorumlu oluyor da Türk ve Kürt katliamından ve umumi sefaletinden Ermeniler niçin sorumlu olmuyorlar? Yoksa Türk ve Kürt'ün değeri Morgenthau'lar, Mandelstamlar ve benzeri politikacılar gözünde olduğu gibi insaniyet aleminde de sinekler derecesinde midir? Cemal Paşa adı geçen eser sayfa 424. Bir katilin elini sıktırdınız. Halide Edip Hanım, adı var, İttihat ve Terakki'nin Ermeni politikasını suçlayanların başında gelir. Bu konuda Türk Ocağı'nda bir de konferans verir. Ziya Gökalp ise Türk Ocağı'nı Hamdullah Supi ve Halide Hanım'dan kurtarmak istemektedir. Hamdullah Supi'yi bireyci olmakla eleştiren Gökalp, Halide Edip'i de bozgun edebiyatı yapmakla suçlar. Falih Rıfkı Atay, Doktor Bahattin Şakir ile Halide Edip Hanım'ın bir rastlantıyla karşılaşmalarını şöyle anlatır. Adana'dan ileride bir istasyonda kompartımana rahmetli Bahaettin Şakir geldi. Halide Hanım'a takdim ettim. Kendisi Bahaettin Şakir'in ismini ve ehemmiyetini biliyorsa da Ermeni politikasında rolü ne olduğunun o güne kadar farkında değilmiş. Bahaettin Şakir ise gene o güne kadar bu işte kendisi gibi düşünmeyecek bir Türk milliyetçisine rast geleceğini hatırına bile getirmemiş. Uzun bir konuşmadan sonra Bahaettin Şakir trenden indi. Halide Hanım beni alıkoyarak, bana bilmeyerek bir katilin elini sıktırdınız dedi. Aşağıda vedalaştığım Bahaettin Şakir ise kulağıma eğilerek, senin gibi yetişecek kıymetli gençleri bu kadınla temas etmekten men etmelidir diyordu. Falih Rıfkı Atay, Zeytin Dağı, Cumhuriyet Yayınları, İstanbul 1998. Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal'i ziyaret. 1915 yılının Aralık ayında Meclis-i Mebusan, Çanakkale Savaşı nedeniyle meclisi temsil eden bir heyetin cepheyi ziyaret etmesine karar verir. İttihat ve Terakki Merkezi Umumi Üyesi ve Manastır Milletvekili Fethi Okyar, Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Tevfik Rüştü Aras Beylerden oluşan heyet, 8 Aralık 1915 akşamı Kaymakam Mustafa Kemal'in misafiri olarak Anafartalar Grubu karargahına gelirler. Aynı gün Mustafa Kemal'in aldığı hava değişimi izni üzerine Anafartalar Grubu kumandan vekilliğine atanan Fevzi Çakmak Paşa da Anafartalar Grubu karargahına gelir. Aynı heyet 10 Aralık günü yanlarına Mustafa Kemal'i de alarak Çanakkale'den İstanbul'a hareket eder. Mustafa Kemal Çanakkale'den izinli olarak ayrılış sebebini Salih Bozok Bey'e şöyle anlatır. Ben düşmanın çekileceğini anladığım için bir taarruz yapılmasını teklif etmiştim. Fakat benim bu teklifimi kabul etmediler. Bundan dolayı canım sıkıldı. Çok da yorgun olduğum için izin alarak İstanbul'a geldim. Eğer ben oradayken düşman şimdiki gibi çekilmiş olsaydı herhalde daha çok sıkılacaktım. Burada bulunmaklığım benim için bir talih eseridir. 19-20 Aralık günlerinde Mustafa Kemal'in dediği gerçekleşir. İtilaf güçleri işgal ettikleri siperleri boşaltarak gece Anafartalar Arıburnu bölgesinden çekilirler. Bu bölgedeki boşaltma son günlerde mevcut sistem de yararlanılarak gizli olarak yapılmaktadır. Ancak birlik ve malzemelerin büyük kısmını kapsayan boşaltma 19-20 Aralık gecesi gerçekleştirilmiştir. İngilizler 8-9 Ocak 1916 gecesi de Seddülbahir bölgesinden çekilmişlerdir. 1 Şubat 1916'da Mustafa Kemal'e Anafartalar Grubu kumandanlığı döneminde gösterdiği üstün başarıları nedeniyle 2. rütbeden Osmani nişanı verildi. Çanakkale zaferinden sonra Mustafa Kemal'in geciken terfiyi için bizzat Bahattin Şakir ve Doktor Nazım Talat Bey'e başvurdular. Terfideki gecikmenin nedeninin Enver Paşa olduğu söylenir. Mustafa Kemal'in Mirlivalı'a terfi ederek 7. Ordu Kumandanlığı'na getirilmesi bu başvurudan sonra gerçekleşmiştir. Mustafa Kemal'le bir akşam yemeği. Gazeteci yazar Taylan Sorgun, Mütareke Dönemi ve Bekir Ağbölüğü adlı kitabında Cihan Harbi'nin sonlarına doğru Talat Paşa'nın Enver Paşa'nın yerine ilerisi için Mustafa Kemal'i düşündüğünü ileri sürmektedir. Taylan Sorgun, Mütareke Dönemi ve Bekir Ağbölüğü, Kamer Yayınları, İstanbul 1998. Mustafa Kemal'in ne düşündüğünü öğrenmek için Pera Palas'ta bir yemek düzenlemiştir. Yemeğe Talat Paşa'nın yanında Doktor Nazım, Mithat Şükrü Bleda, Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Rusuhi de katılmıştır. Sayın Sorgun'un kitabında yemek olayının anlatıldığı bölümün başlığı Aralık 1918 Pera Palas, Talat Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve Enver Paşa meselesidir. Aralık 1918'de bu yemekte olduğu öne sürülen 4 kişi de Talat, Nazım, Bahattin Şakir ve Rusuhi, yurt dışındadır. Bir tarih hatası olmalıdır. Sorgun yemek olayını yıllar sonra Mustafa Kemal'in Fahrettin Altay'a anlattığını, kendisinin de Mithat Şükrü Bey'den duyduğunu ifade etmektedir. Mustafa Kemal Paşa için verilen bu yemek geç saatlerde başladı. Fakat Mustafa Kemal Paşa ilk anlarda meseleyi kavramıştır. Çünkü yemekte kendisinin de içinde olduğu İttihat ve Terakki'nin kuvvetleri ve adamları da vardır. İttihat ve Terakki kongrelerinde fikri münakaşalar yaptığı Bahattin Şakir ile Doktor Nazım'ın orada olmaları bir mühim meselenin ortaya çıkmak üzere olduğunu göstermektedir. Mustafa Kemal Paşa daha ilk anda hareketleriyle böylesine meseleleri konuşmak istemediğini hissettirmiştir. Çünkü o sıralarda Bahattin Şakir ile Doktor Nazım'ın bir değişiklik yapmak zaruridir gibi sözler ettiklerini duymuştur. Mustafa Kemal Paşa'nın bu hali meselenin yahut meselelerin konuşulmasına mani olmuştu. İttihatçılar Divanı Örfi önünde. Tarık Zafer Tuna'ya Teşkilat-ı Mahsusa'nın kuruluşu olarak bu meseleye Ermeni tehcirine H.Ç. karıştığını kanıtlamak zordur demektedir. Tuna'ya Türkiye'de Siyasal Partiler Cilt 3 İttihat ve Terakki sayfa 281. Nitekim İngilizlerin isteği ile kurulan ve iddiatçıları Ermeni tehciri ve takdili ile suçlayan Divan-ı Örfi de bunu kanıtlayamamıştır. Mahkeme reisi Doktor Nazım ve ortakları olarak konuşmaktadır. Teşkilat hakkında Küçük Talat Bey'e, Muşkar'a şu soruyu sormaktadır. Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, Rüsuhi, Nail ve Atıf Beyler teşkilata dahil olduklarına göre bundan teşkilatın İttihat ve Terakki'ce ve de Merkezi Umumi'ce tasvip edildiği anlaşılıyor. Ne dersiniz? Tuna'ya adı geçen eser sayfa 281. Yargılanan iddiatçı liderler Ziya Gökalp, Cevat, Atıf Kamçıl, Küçük Talat Bey, Muşkara, Rıza, Mithat Şükrü, Bleda böyle bir bağlantıyı reddetmişlerdir. Kararnameden, hapishanelerden tahliye ettirdikleri, suçlu kafilelerinin caniyetkârane hareketlerine esas hazırlamak ve bunlara emirler ve talimat vermek ve bütün bu tür gizli harekat ile İstanbul'da iştigal etmek üzere Teşkilat-ı Mahsusa namı altında vücuda getirdikleri bir komiteden. Tarihi muhakemeden aktaran Tuna'ya adı geçen eser sayfa 281. Damat Ferit Paşa sadrazamlığının 3. gününde 8 Mart 1335-1919 tarihli kararname ile Nemrut Mustafa Paşa başkanlığında Divan-ı Harbi Örfi'nin kurulmasını sağladı. Tutuklanan iddiatçılar 27 Nisan 1919 gününden itibaren yargılanmaya başlandılar. Suçları savaş çıkarmak ve Ermeni katliamı idi. İddiatçılar emperyalist savaşa karşı vatanlarını savundukları için suçluydular. Sadrazamlar ve vekiller, mebuslar ve katibi mesuller 3 ayrı gruba ayrılarak yargılandılar. Doktor Bahattin Şakir katibi mesuller arasındadır. Bu grupta vicahen yargılananlar şunlardır. Küçük Talat Bey, Muşkara, Rıza Bey, Mithat Şükrü Bey, Bleda, Ziya Gökalp Bey, Cevat Bey, Paşa, Atıf Bey, Kamçıl. Gıyabında yargılananlar Doktor Nazım Bey, Doktor Bahattin Şakir Bey, Doktor Rüsuhi Bey, Aziz Bey, gıyaplarında yargılanan diğer kişiler Enver Talat ve Cemal Paşalardır. 27 Nisan 1919'da savcı ilk iddianamesini okudu. Son suçlama 3 Haziran 1919 tarihlidir. Karar 7 duruşma sonrasında 5 Temmuz 1919 günü açıklanmıştır. Mahkeme Başkanı Mustafa Nazım Paşa, Hürriyet ve İtilaf Partisi'nin sözcüsü gibidir. Peşin hükümlüdür ve bir çeşit intikam alma gayreti içindedir. İddianamede asıl suçlu olarak Enver, Talat, Cemal Paşalar, Doktor Bahattin Şakir, Doktor Nazım, Atıf, Rıza ve Aziz Beyler gösterilmektedir. Feri, ikinci derecede suçlu olarak da Mithat Şükrü, Doktor Rusuhi, Küçük Talat, Ziya Gökalp, Kara Kemal, Ahmet Nesim, Şükrü, Halil Beylerle Sayit Halim Paşa gösterilmektedir. Savcının iddianamesinde iddiatçılar Tarık Zafer Tunaya'nın deyişiyle Adem ile Havva öyküsünden başlanarak suçlanıyorlardı. Tuna'ya adı geçen eser sayfa 563-564. Enver, Talat ve Cemal Paşalar ile Doktor Nazım, Bedri, Aziz, Cemal Azmi ve Doktor Bahattin Şakir hakkında gıyabi tutuklama kararı verildi. Bu kişiler Alman hükümetinden resmen istendi. Alman hükümeti bu kararın siyasi bir mahiyeti olduğu gerekçesiyle istenilenleri iade etmedi. Divan-ı Harbi Örfi'nin 29 Mayıs 1919 tarihli kararında Doktor Bahattin Şakir hakkında şöyle deniliyor. Doktor Bahattin Şakir Bey'in bir taraftan takdil ve tehcir meselelerinden dolayı muhakemesi yapılmakta olduğu halde, diğer taraftan İttihat ve Terakki Merkezi Umumi üyelerinden olmak gibi siyasi bir suç atfıyla İdare-i Örfiye 1. Divanı Harp Müstantiklerinden İsa-i Hilmi Efendi de soruşturmayı yapmıştır. Divan-ı Örfi'deki yargılama sırasında Merkezi Umumi üyelerinin savaş ilan edildikten sonra aldıkları görevlere ilişkin yargıçın sorularına Küçük Talat Bey Muşkar'a şöyle cevap veriyor. Reis, Bahaettin Şakir Bey, Talat Bey, keza Bahaettin Şakir Bey'in irtibat derecesi, o da bir vatani vazife almak üzere Erzurum'a gitmişti. Çünkü bunlar esasen her muharebede de böyle bir vazife alırlardı. Mesele Nazım Bey, Balkan Harbi'nde Hilali Ahmer Reisi sıfatıyla bulundu. Yunanistan'a esir oldu. Bahaettin Şakir Bey, Edirne Hilali Ahmer Sıhhiyesi'nin reisi olarak orada vazife yaptı. Kuşatma altında kaldı. Elinden geldiği kadar askere hizmet etti. Tabii böyle bir zamanda da bazı vazifeler almış bulundu. Reis, bu gibi bazı memurlarınıza vilayetlerde gezerek hükümet memurlarına gizlice talimat verdikleri ve merkezi umumi üyelerinin de daha başka memurlarla haberleşmelerde bulundukları elde edilmiş bir takım belgeler ile ispat edilmek isteniyor. Buna ne dersiniz? Talat Bey, katiyen böyle bir şey varit değildir. Bir başka ifade, bu kez ifade veren Atıf Bey, Kamçıl. Reis, peki Bahaettin Şakir Bey'i nasıl tanıyordunuz? Atıf Bey, Bahaettin Şakir Bey de Rıza Bey gibi Erzurum taraflarının teşkilatı mahsusasına memur idi. Fakat harbe iştirakte tabii bir Alman bulunuyordu. Rütbesini hatırlayamıyorum. Ardahan hareketini falan yapan Eştanke Bey, Stange. Ondan sonra 3. Ordu Kumandanı Bahaettin Şakir Bey'in asker olmamasından dolayı kendisini teşkilatı mahsusa riyasetinden çıkarmış. Biz de ondan sonra Bahaettin Şakir Bey'e katiyen vazife falan vermedik. Reis, bu zatlardan bazıları sizin ile merkezde haberleşmelerde bulunmuş. Ne sıfatla bulundular? Atıf Bey, önceleri bir iki haberleşmeleri vardır zannederim. Ondan sonra ilmi haberleri kesilmiş. 3. Orduya bağlanmıştı. Onun için 331 senesinde böyle bir şey vaki olmamıştır. Divan-ı Harbi Örfi Muhakematı Zabıt Ceridesi Takvimi Vekai'nin 3542 numaralı merbutu 5 Mayıs 1335-4 Şaban 1337 sayfa 45-49 Divan-ı Örfi Zabıtlarının Bahattin Şakir Bey'e ilişkin bölümünü Türkçe'ye çeviren Sayın Mehmet Erman Arslanoğlu'na teşekkür ediyorum. H.Ç. Aynı dönemde Nemrut lakaplı Kürt Mustafa Divan-ı Ermeni tehcirinde katliam yaptıkları gerekçesiyle Boğazlayan Kaymakamı Kemal Bey ve Urfa Mutasarrıfı Nusret Bey'i idama mahkum etti. Bu haksız infazlar İstanbul halkında öfke uyandırdı. Tıbbiyeliler ve İstanbul halkı Beyazıt'taki Harbiye Nezaretine yürüyerek protesto ettiler. Bu durumdan korkan İngilizler Bekir Ağa bölüğünde tutuklu bulunan 78 yurtsever aydını 28 Mayıs 1919 günü Malta'ya sürgüne gönderdiler. Doktor Bahattin Şakir Bey Ermenileri seven bir insandı. Ailesinin diş doktoru bir Ermeni olan Doktor Süreyan Efendi idi. Bunun nedenini soran eşi Cenan Hanım'a, o Osmanlı Devleti'ne candan bağlı iyi bir hekimdir diyordu. Baha Bey doğudan İstanbul'a dönerken yanında getirdiği iki Ermeni çocuğu büyütüp yetiştirmişti. Bunlardan biri İstanbul Filarmoni Orkestrası'nda görev yapmıştı. Ama Baha Bey kendi çocukları Alp ve Celas'ını yetiştiremedi. Büyük oğlu Alp 10 yaşındayken 17 Nisan 1922'de Berlin'de öldürüldü. Profesör Doktor Arslan Terzioğlu, adı geçen bildiri. 3. Bölüm, Gurbet Yılları 10. Nazım Hikmet Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Biz ki sessiz ve yağız, bir yazın yumağını çözerek ve ölümü bir kepenek gibi örtüp üstümüze, Ovayı köpürte köpürte akan küheylan ve günleri hoyrat bir mahmuz ya da atlastan bir çarkı felek gibi döndüre döndüre bir mapustan bir mapusa yollandığımız. Biz ey sürgünlerin nazımı derken tutkulu, sevecen ve yalnız, gerek acının teleğinden ve gerek lacivert gergefinde gecelerin şiiri bir kuş gibi örerek halkımız, gülün sesini savurup bir türkünün kekiğinden tüterken der ki, böyle yazılır sevdamız. Hüzün ki en çok yakışandır bize, belki de en çok anladığımız. Hilmi Yavuz, Bedrettin üzerine şiirler. 1 Kasım'ı 2 Kasım'a 1918. Bağlayan gece bir motor Enver Paşa'yı Kuruçeşme'deki yalısından alıyor ve bir Alman torpidosuna. Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa adlı eserinde o yıllarda Karadeniz'de Alman torpidosu olmadığı, firarın denizaltı ile yapıldığında ısrar eder. Götürüyordu. Motor Bebek Koyun'dan Bahattin Şakir ve Talat Paşa'yı alacaktı. Bahriye Nazırı Cemal Paşa da bir başka yerden alınacaktı. Beyrut Valisi Azmi Bey, eski polis müdürü Bedri Bey, Doktor Nazım Bey ve Cemal Azmi Bey de Türkiye'den ayrılmak zorunda kalan diğer kişilerdi. İttihatçıların bir denizaltıyla gittiklerini ileri süren Şevket Süreyya Aydemir'dir. Tuna'ya kaçan grup içinde bulunan Doktor Rusuhi Bey'in 1926 Ankara İstiklal Mahkemesi'nde torpido ile gittik demesini esas almakta ve bizzat giden kişinin sözlerine inanmakta kendimizi haklı buluyoruz demektedir. Ayrılma günü, yeri, saati ve şekli Doktor Nazım Bey tarafından teşkilat-ı mahsusanın bazı isimlerine ayrılış vaktinde tedbir almaları için bildirildi. Hareket yeri ise İhsan Namık Bey'in Poroy, Arnavutköy'deki evidir. İhsan Namık Bey bu iddiatçı dostlarına son sofrayı hazırlamış, memleketten ayrılacak bu dev gibi isimlere İstanbul'un son yudumlarını sunuyordu ve masada plaki vardı. Büyük saygı duyduğu Talat Paşa'nın plakiyi çok sevdiğini geçmiş sofra yakınlıklarından bilirdi. Taylan Sorgun, Mütareke Dönemi ve Bekir Ağabeylü, sayfa 64. Hepsinin gözleri yaşlıydı. Büyük üzüntü içindeydiler. Doğdukları, büyüdükleri, savaştıkları vatanlarını terk etmek zorunda kalmaları hepsine büyük bir acı veriyordu. Cemal Paşa gurbet ellerde ne olacağı bilinemediğinden borç aramıştı. Bula bula 500 lira bulabilmişti. Talat Paşa'nın cebinde ise 300 lira vardı. Talat Paşa'nın da kısa bir süre sonra Berlin'de çok sıkıntıda kaldığını ve hatta padişahın kendisine verdiği bir altın tabakayı göndererek eski iddiatçı İmanuel Karasu isimli Yahudi zengininden borç istemek zorunda kaldığını, reddedildiğini biliyoruz. Aydemir, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1976, cilt 3, sayfa 470. Gelen iddiatçıların ünlü küçük efendisi Kara Kemal'in teşkilatlandırdığı İstanbul Mavnacılarının reislerinden Salih'ti. İri yapılı, Trabzon kuşaklı bu devasa adam önce eğildi. Talat Paşa'nın elini öptü. Sonra sağ elini kalbinin üzerine koyarak ötekileri selamladı. Sağ elini kalbinin üzerine koymak, iddiatçıların ölünceye kadar beraberiz işaretiydi. İri yapılı adam sadece, vakittir beyim diyerek kapının yanına çekildi. Trabzon kuşağı arasından iri kabzalı silahı görülüyordu. Vakit gelip çatmıştı. Bir devre damgasını vuranların son veda dakikalarıdır. Sanki bir daha görüşmeyecek gibidirler. Taylan Sorgun adı geçen eser, sayfa 65-66. Yurt dışına çıkmaya en güç ikna edilen Talat Paşa olur. Bahattin Şakir, Talat Paşa'yı ikna etmek için Hazreti Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicretini hatırlatır. Talat, Enver ve Cemal Paşalarla Merkezi Umumi üyelerinden Doktor Nazım, Doktor Bahattin Şakir ve Doktor Rusuhi Diktürk'ün İstanbul'da kalmaları, bile bile ölüme atılmaları olurdu. Talat, memleketi terk etmeye şiddetle karşı koymuşsa da, olayların süratle gelişmesi ve dostlarının devamlı ısrarları karşısında maneviyatı bozulmaya başlamıştı. Ortalık durgunlaşıp memleket yabancı işgalinden kurtulduktan sonra tekrar İstanbul'a dönmek üzere bir süre için Berlin'e gitmeye ve olayların gelişmesini orada beklemeye razı oldu. Ne Talat, ne Enver, ne de Cemal servet peşinde koşan kimseler olmadıkları gibi memleketin malına el değil, dil uzatacak karakterde de değillerdi. Mithat Şükrü Bileda, İmparatorluğun Çöküşü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1979, sayfa 121-123. Yolcular 2 gün sonra Kırım sahillerinde Odessa'da karaya çıktılar. Enver Paşa buradan Kırım'a, oradan da Batum'a geçecekti. Talat Paşa ise Bahattin Şakir ile birlikte karargahını Berlin'de kuracaktı. Bu belalı savaşta yenildikten sonra ileride gelip hesap vermek şartıyla çok sevdikleri vatanı terk edip gidenlere ne denir? Memlekette kalanların herhangi bir sorguya tabi tutulmaksızın Malta'ya sürüldüklerini görmedik mi? Sığındıkları diyarda birer birer öldürülen iddiatçı adamlar, memlekette kalsalardı, adilce bir muhakemeden geçirilmeden evleri içinde öldürülmeyecekler mi idi? Kazım Nami Duru, adı geçen eser sayfa 3. Ancak onlar yurt dışında yeni serüvenlere atılırken, Anadolu'da Mustafa Kemal'in iddiatçıların biraz da küçümsemek için kullandıkları ifadeyle bizim Sarı'nın ya da Selanikli Mustafa'nın önderliğinde milli mücadele başlamaktadır. Milli mücadelenin bütün kumandanları, önde gelen sivil isimleri, ilk teşkilatlanmaları yapanlar, Anadolu'da şehir ve kasabalarda milli mücadele için direniş hareketini başlatan subay ve sivil isimler, geçmişte İttihat ve Terakki'nin birer mensubu olmuşlardır. Gizlilik döneminde yeminli, sonraki dönemde fırka mensubudurlar. Taylan Sorgun, Mütareke Dönemi ve Bekir Ağbölüğü, sayfa 7. Kendisi de cemiyetin önemli bir üyesi olan Hüseyin Cahit Yalçın, iddiatçı liderlerin yurt dışında yazdıkları bilinmeyen mektuplarını Tanin gazetesinde 15 Ekim 2 Nisan 1944 tarihleri arasında 174 tefrika halinde imzasız olarak yayımladı. İttihatçı liderlerin gizli mektupları, tefrikada bulunmayan önemli mektuplar da katılarak Osman Selim Kocahanoğlu tarafından yeniden yayımlandı. Hüseyin Cahit Yalçın, İttihatçı Liderlerin Gizli Mektupları, hazırlayan Osman Selim Kocahanoğlu, Temel Yayınları İstanbul 2002. İttihatçı liderlerin Mustafa Kemal'e yazdıkları mektuplarda, Talat Paşa'nın saygılı ve temkinli, Cemal Paşa'nın daha candan ve samimi, Enver Paşa'nın tepeden bakan muhteris tavrını anlamamak mümkün değildir. Anadolu mücadelesinin başarısına işin başında pek inanmak istemezler. Kendi aralarında Mustafa Kemal hakkında kullandıkları Selanikli Mustafa, Anadolu Şefi ve Sarı Paşa gibi ifadeler onların hissiyatlarını açıklar. Biraz küçük görme, tepeden bakış ve alayla karışık istihza. Yalçın, adı geçen eser, sayfa 17.